Ayrım 16.
5. boyut, bilim ve din arasında bir köprü. Realite bilgisinin şekilleri. Birkaç tane kör adamın bir filin farklı taraflarından tutup her birinin dokunduğu kısmın filin tamamı olduğunu iddia ettikleri anlatan eski bir doğu hikayesi vardır. Bilim adamlarının, filozofların, dinsel öğretmenlerin, mistiklerin ve şairlerin realite filini tıpkı bu kör adamlar gibi algılayıp tarif ettikleri söylenebilir. Bilim adamları matematiği ve kartezyen mantığını kullanır ve çoğu bilim adamı sadece ayakları inceliyorlarken filin tamamının matematiksel terimlerle temsil edilebileceğine inanmaktadırlar. Filozoflar filin algılarımızın alabileceği bir kısmının üstündeki seviyeleri düşünürler. Evrende ve insan hayatındaki anlamı ve amacını ararken, dinsel öğretmenler filin vicdan, ahlak ve içsel tekamül fikirleriyle ilgili parçalarını görürler. Mistikler ve şairler fil ile ilgili deneyimlerini bunu kelimelerin ötesinde olduğunu kabullenip ifade etmeye çalışırlar. Realiteyi bilmenin zorluğunu gösteren bir başka sembol daha vardır. Bu şekil bir de kabaca gösterilen hayat ağacıdır. Filozoflar tarafından ontoloji, dinsel terimlerde de Yakup'un merdiveni diye adlandırılan varlığın seviyelerine ait sağduyulu bir fikri temsil etmektedir. İndirgemeciler, örneğin Peter Atkins, realiteyi tamamen en düşük seviyenin yani en küçük kökçüklerin kanunları tarafından yönetilen olarak açıklamaya çalışır ve yukarıdaki bütün seviyeleri görmezden gelirler. Onlar bütünü parçalarının toplamından daha fazla bir şey olarak görmezler. Öte yandan holistler gövde seviyesini görürler ve bütün evrene tek bir iç bağıntılı sistem olarak bakarlar. Capra ve Bohm holistlerin örnekleridir ve Hoyle Zeki Evren adlı kitabında aynı fikri geliştirir. Fizikçilerin her şeyin teorisi dedikleri şey evrenin 15 milyar yıl önce uzaysal olarak küçücük ama enerjetik olarak muazzam bir toptan gelişmiş olduğu fikrine uyacak biçimde fiziğin dört temel kuvvetini içerecek matematiksel bir sembolizm olacaktır. Bu topun hiçliğin kuantum iniş çıkışlarından kazara kaynaklandığı öne sürülmüştür. Ama kazara meydana geliş büyük evrenimizin ve arzdaki organik hayatın gizemi karşısında insanların hissettiği huşuya göre kabul edilemez bir şeydir. Hawking bile fiziğin dört kuvvetinin hepsini tam bir teoriye koyabilirsek, o zaman hepimiz evrenin ve bizlerin var olduğu tartışmasına yer alabileceğiz. Eğer buna bir cevap bulabilirsek, bu insanın var olma nedeninin nihai zaferi olurdu. O zaman Tanrı'nın düşüncesini bilirdik. Zamanın kısa tarihi. Görüşünü ifade etmiştir. Birçok insan için Tanrı'nın düşüncesi söz konusu olduğunda matematiksel formüllerden daha fazlası olmalıdır. Neredeyse bir iman haline gelmiş olan bilimsel inanç, matematik, mantık ve kelimelerin Descartes'in düşünüyorum öyleyse varım cümlesine kadar izlenebilen realitenin tamamını tarif edebileceğidir. Ancak sadece düşünen varlıklar değiliz. En azından duygular ve algı izlenimleri gibi realite ile bağlantı kurma yollarına da sahibizdir. Descartes'in vecizesi düşünüyorum, hissediyorum, algılıyorum öyleyse varıma genişletilmeliydi. Sağduyu dediğimiz cinsten bilgelik zekaya olduğu kadar duygulara da dayanmaktadır. Descartes'i izleyerek bilim insan duygularını görmezden geldi. Sadece başka gözlemcilerin isteği üzerine sık sık tekrarlanabilen gözlemleri ya sözlerle ya da tercihan matematik sembollerle mantıklı bir biçimde ifade edilebilen teorileri kabul etmektedir. Ancak Max Planck ve Einstein gibi birçok bilimci var olan mantığın dışına sıçramalarını sağlayan şeyin duyguları olduğunu belirtmişlerdir. Einstein şöyle yazar, "Edinebileceğimiz en güzel deneyim gizemli olandır. Gerçek sanatın ve gerçek bilimin beşiğinde duran temel duygu budur. Bunu bilmeyen ve artık merak etmeyen, hayranlık duymayan kişi ölüdür ve gözlerinin feri sönmüştür." Paul Davies, Tanrı'nın Zihni şöyle yazar, "Gödel'in teoremi bizi belirli varsayımlardan mantıklı çıkarımlar yapma ile ilgili aksiyomatik metodun genelde hem tamam ve hem de sürekli ispatı mümkün bir sistem sağlayamayacağına dair uyarmaktadır. Aksiyomların sınırlı bir koleksiyonundan ulaşılamayacak bir yerin ötesinde yatan bir hakikat daima olacaktır. Tekrarlanabilir ve mantıklı olma gerekliliği pişmanlık, neşe ve sevgi gibi mistik veya duygusal deneyimleri bilimden dışlamaktadır. Bilim insan duygularını kapsamadığından bazı bilimciler duyguların hiçbir önemi olmadığı görüşüne sahip olmuşlardır. Bu sadece insanların birbirine karşı ve bizi destekleyen ekosfere duyduğu bütün sevgiyi ve ilgiyi değil, herhangi bir merak ve hayranlık duygusunu da görmezden gelir ve evrenin, mekanik, insan hayatının da anlamsız olduğuna dair kasvetli bir inanca yol açar. İnsanın en sonunda bir insan varlığının bütün psişik yeteneklerine sahip bir kompüter inşa edeceği inancına yol açan şey indirgemeci fikirdir. İnsanın duygularını görmezden gelen bir indirgemeci için insan ve bütün evren, moleküler kanunlara boyun eğen moleküllerin karmaşık beraberliğinden başka bir şey değildir. Dolayısıyla teoloji, yani doğadaki anlamın kanıtını arayış, indirgemeciler tarafından kabul edilmedi. Ama hem insan hayatı ve hem de evrende aranması gereken bir amacın olduğu inancı, insan duygusunun derinlerinde yatmaktadır. Ve birçok insan için hayatlarında hem anlam ve hem de öz amaçlarını yerine getirme imkanını veren temel bir referans noktası olarak hizmet verir. Descartes, zihin ve madde arasında nitelik bakımından bir farklılık olduğunu kabul ederken, indirgemeciler ise her şeyi atomlar ve elektronlar seviyesine koymaktadırlar. Onlar için bütün olaylar ya kanunların tahmin edilebilir ya da kaotik veya rastgele süreçlerin işleyişinin sonuçlarıdır. Bütünselcilik, bütünün parçaların toplamına göre nitelik bakımından daha üstün olduğuna dair zıt görüşü tutar ve bu bütünün parçaları yönetenlerden farklı bir dizi kanunun uygun olarak işlediğini ima eder. Örneğin, karmaşıklıkta DNA ile organik kimya, inorganik kimyanınkinden çok daha farklı bir düzendedir. Modern fizikte Einstein'ı alt eden kütle çekimini diğer üç kuvvet ile aynı formülde bir araya getirme güçlüğü de farklı seviyelerdeki farklı kanunlarla işleyişle ilgili aynı sebepten kaynaklanıyor olabilir. Nicolescu, mikrofiziğin kuantum kanunları arasındaki farklılığın, yani dalga parçacık ikiliği ile klasik fiziğin nedensel dünyasının bu nitelik skalasındaki iki belirgin seviyenin örneği olduğunu önermiştir. Bu niteliksel farklılık fenomeni, organik hayatı tertip eden türlerde açıkça görülmektedir. Bakterileri, bitkileri, farklı hayvan sınıflarını ve en sonunda da insanı skalaya veya merdivene yerleştirmek normaldir. Skala kompleksliğinde bir türün pozisyonunu belirleyen nitelikler, ortama uyumsal tepki, algı güçleri, şuur ve hareket etme metotlarıdır. Hangi kriter kullanılırsa kullanılsın, bu ontolojik skaladaki bir organizasyonun pozisyonu, onun nitelik, değer, varlık veya şuur seviyesini göstermektedir. Zaman içinde bu skalada yukarıya doğru gelişme fosil kayıtlarında açıkça görülmektedir. Eğer canlı organizmalar için bir ontolojik skala fikri kabul edilirse, skalanın çok organize bakteriden başlayıp atomlara, elektronlara ve hatta fotonlara doğru hem aşağıya ve hem de insanınkinin üstünde bir zekaya doğru yukarıya doğru genişlemesi mümkündür. Bilimin temel hipotezleri. Evreni var olan matematiksel kanunlar altında işleyen dev bir makine gibi düşünen kavramsal modelin, bilimsel gözlemcilerin akılcı bir izahı için bir hayli yetersiz olduğuna dair kanıtlar gittikçe artmaktadır. Bu teori sadece ya çılgıncasına imkansız tesadüflerin bütün sıralamasına inanmak ya da herhangi bir kanıt tarafından desteklenmeyen, ekleme hipotezleri temel alan çok emek sarf edilmiş savunmalar geliştirmek yoluyla bu gözlemlere uymak üzere genişletilebilir. Bu yetersizlikler en çok bilimin dört alanında görülmektedir. 1. Kozmoloji ve antropik ilke. Evrenimizin ve de uzay ve zamanın kaynağının sırf hiçliğin tamamen tesadüfi kuantum iniş çıkışları olduğuna dair teoridir. Bu kaynağı genişleme, birçok görünmeyen boyutlardaki mikroskopik iplikler, kara delikler, solucan delikleri ve de en azından görünen maddeden 10 kat daha ağır olan görünmeyen madde gibi hipotezlerin de desteklediği gözlemlerden, doğrudan türetilen kanunların ayarlanması ile matematik bir formülde izah etmek için birçok girişim olmuştur. Evrenin gelişmesine ait gözlemler, fiziğin nükleer füzyon, kütle çekimi ve elektromanyetizm ve kimyanın inorganik, fiziksel ve organik kanunlarının ve temel bölümlerinin bir dizi sürecin evrende insanın ortaya çıkışına yol açacak biçimde tam olarak dizayn edilmiş olduğuna dair gözlemlerden türeyen antropik ilkeye yol açtı. Bu gözlemlerden bazıları şunlardır. A. İlk elementlerin uzaysal dağılımındaki tek tip olmama durumu yıldız birikimlerine ve galaksilere yol açacak biçimde ne çok az ve ne de çok fazladır. Bu tesadüf müdür? B. yıldızların çekimsel olarak birbirlerinin üstüne düşüşünün enerjisi onların asli protonların ve nötronların nükleer füzyonuna yetecek yükseklikte bir ısıya ulaşmasına sebep oldu. C. Nötronların protonlara göre oranı ve kütle oranı ilk yıldızların içine belirgin miktarda helyum çekirdeğinin oluşmasına tam olarak yetecek kadardır. D. Karbon ve oksijen çekirdeklerinin enerji seviyeleri bu elementlerin büyük miktarda oluşabilmesi ve mevcut olarak kalması için tam olarak yeterlidir. E. Nitrojen, bütün protein oluşumları için gerekli olan kimyanın dördüncü asal elementidir. Tek rakamlı atom sayısıyla oluşan ve var olmaya devam eden tek element olması dikkate değer. F. Organik hayatın gelişimine uygun şartların olduğu en azından bir gezegen oluşmuştur. Bu şartlar hayatın temeli olan endotermik reaksiyonlara gereken enerjiyi sağlamak için güneşten gelen radyasyonun doğru yoğunlukta ve doğru ısıda olmasını da içermektedir. G. En yaygın kimyasal bileşik olan, çünkü en yaygın iki reaktif elementten oluşur, su, uygun kaynama ve donma ısıları içeren sıvılar arasında en nadir özelliklere sahiptir. Son derece yüksek iyonizasyonu kolaylaştıran bir dielektrik sabiti ve donma noktasının 4 derece üstünde maksimum yoğunluk, bunlar organik hayatın içinde başladığı çorbanın oluşumu için gereklidirler. Hawking şöyle yazar: bilim kanunları birçok temel sayı içerir. Şu an sayıların değerlerini teoriden tahmin edemeyiz. Belirgin gerçek, bu sayıların değerlerinin hayatın gelişimini mümkün kılmak için son derece hassas biçimde ayarlanmış olmasıdır. Zamanın kısa tarihi. Alternatif bir teoriye göre, zayıf antropik ilke, organik hayatın gelişemeyeceği başka evrenlerden milyarlarca vardır. Zayıf antropik ilke bu hassas ayarların bu milyarlarca evrenden sadece birinde oluştuğunu ve kaçınılmaz olarak burada olduğumuzu, çünkü doğru şartlara sahip olanın bu evren olduğunu önermektedir. Bu teoriye dikkat çeken Davis şöyle yazar: çoklu evrenler teorisinin normalde doğadaki bir hayli belirgin özel durumları izah etmedeki gücüne karşın teori bir dizi itirazla karşı karşıyadır. Bunların ilki sadece tek bir evrenin normalliklerini açıklamak için engin, aslında sonsuz, karmaşıklığı sunarak Occam usturasının karşısına dikilir. Tanrı'nın zihni. Occam usturası varlıklar gerekenin ötesinde çoğalmazlar diye belirtmektedir. İfade Occam'lı William'a atfedilmektedir. 2. Arz üzerinde hayatın kopyalanmasının kaynağı. En ilkel kendini kopyalayan prokaryotların yapısı hakkında daha çok şey öğrendikçe, çok miktarda zaman olmasına rağmen bunun şans eseri oluştuğuna inanmak bir o kadar güçleşmektedir. Çünkü bu işlem hayatını sürdürmesini sağlamak için gıda almasını sağlayan iki katlı bir deri ve proteinin inşası kadar 100 bin nükleotit, her bir nükleotit 30-50 atomun kesin düzenlenmesini içerir, uzunluğunda bir DNA çift sarmalının inşasını içermektedir. Dahası bu inşa, sistemin içsel entropisinde bir düşüşle ilişkili bir dizi reaksiyonu da gerektirir. Hoyle'un dediği gibi bu sanki bir hurdalıkta esen bir kasırganın en sonunda çalışan bir uçak oluşturması gibidir. Böyle bir yapının oluşumu zaman azalıyorun aksine, azalan entropi yönünde hareket eden bir sürecin, evrimsel bir sürecin işlemekte olduğunu önermektedir. Darwinci mekanizma ilk prokaryotun inşasını izah edemez. Çünkü en güçlü olanın hayatta kalması, kopyalama zaten var olana kadar yer almaz. 3. Organik hayatın evrimleşmesindeki başlıca adımlar. Organik hayatın gittikçe artan bir karmaşıklaşma, uyum sağlama ve nitelikler edinme anlamında muazzam biçimde evrimleştiği açıktır. Ancak Darwin'in küçük ama yaşayabilir mutasyonların uzun bir dizisi olan mekanizması, türlere ayrılmadan daha büyük olan değişiklikleri açıklayamamaktadır. Evrim zincirindeki takımlar, familyalar, alt takımlar, sınıflar ve filumlar, bir veya daha fazla sınıf barındıran bitki ve hayvanların çoğunluğa sahip kısmı, arasındaki daha büyük olan uçurumları birbirine bağlama girişimleri başarısız olmuştur. Mikrobiyoloji bu gibi gruplar arasındaki kesin ayrımları doğrulamaktadır. Darwin'in mekanizmasına bu evrimsel sürecin tek sebebi olarak bakmanın sorunları, Michael Denton'ın Evrim, Krizdeki Teori adlı kitabında açıkça anlatılmıştır. Şekil 2'deki diyagram, Darwinci türlere ayrılma sürecini bazı daha büyük evrimsel süreçler tarafından ayrılmış olan ceplere akan su olarak temsil eder ve Homo sapiens'in yerini belirtir. Şekil 2, Değer Tepesi'nin Evrimsel Yükselişi adlı bir tablo var bu sayfada. Bu tabloyu sizlere açıklamaya çalışayım. Sol alt köşeden sağ üst köşeye doğru yükselen bir merdiven düşünün. Merdivenlerin dibinde hepsinde bir gölcük oluştuğunu, ufak bir gölcük oluştuğunu varsayalım. Bu merdivenlerin ilk dibinde ilksel çorba adını verdiği amino asitler ve nükleotidler bulunuyor. Birinci basamağa çıkıyoruz. Bunun dibindeki oluşmuş gölcükte prokaryotlar, örneğin bakteriler var. Sonra bir basamak daha çıkılıyor ve bunun dibinde oluşmuş gölcükte prototista, örneğin tek hücreliler var. Bu arada birçok basamaklar geçiliyor. Bunlar nokta nokta olarak tarif edilmiş. Sondan bir evvelki basamakta ki oluşan gölcükte primatlar oluyor ve ondan da bir sonrakinde homo sapienler yer alıyor. En üst basamakta homo sapienler var. Şekil 2 tanımlamasının sonu. 4. Homo sapiens'in ortaya çıkışı. Homo sapiens kavram dili, kendi farkındalığı, sanatsal ifadesi, kavramsal düşünce ve ahlaki hisleri içeren nadir özelliklere sahiptir. Dolayısıyla en büyük gizem hayatın amacı var mı diye soran bir aklın varoluşudur. Davis şöyle yazar, Homo sapiens'in evrene bir anahtar sağlayan rasyonellik kıvılcımını niçin taşıdığı derin bir muammadır. Tanrı'nın zihni. Yukarısı aşağısı gibidir veya insan Tanrı'nın suretinde yaratılmıştır gibi dinsel fikirler, insan zekasının evrendeki en yüksek zeka olduğu inancından daha az kibirlidir. Occam usturasını tıpkı Kopernik'in arz yerine merkeze güneşi koyup, bu ilkeyi görünmeyen dönen kristal kürelere dayalı olan çok karmaşık, Ptolemik gezegensel hareket modeline uygulaması gibi bilimin dört alanına uygulamak uygun olacaktır. Bütün evrenin amaçlı bir zeka tarafından kasten planlanmış olarak görüldüğü eski kavrama dönerek, yukarıda sözü edilen dört karmaşıklık alanına denk gelen bir basitleştirme sağlanabilir. Big Bang, evrendeki ilk ve ardılı gelişimi yöneten kanunlar ve zamana karşı sistemi koruyan yükselen bir evrimsel süreç, bunların hepsi bu büyük plana dahildir. Elektromanyetik radyasyonun protonlara, protonların ağır elementlere, moleküllerin bakterilere, bakterilerin hayvanlara ve homo sapienslere evrimleşmesi, evreni devam ettirmek için düzenlenmiş bu evrimsel sürecin örnekleridirler. Şekil 2 varlık merdiveni biçimindeki organik hayatı bir tepenin yamacındaki göller gibi göstermektedir. Her bir büyük adım için evrimsel süreç gereklidir. Bu plana göre evrenimiz sadece bir tanedir ve bütün o ince ayarlar ve tesadüflerin hepsi de kasıtlı planın kanıtıdır. Bu planın bir kısmı Homo sapiens'in evrimleşmesi ve düşünme yeteneğine sahip olduklarından, bu planda onlar için saptanmış rolü nasıl oynayabileceklerini merak etmeleriydi. Bilim ve yaratılışın yazarı Paul Kinghorn şöyle yazar. Kendimi söylediğiniz birçok şeye sempati duyarken buluyorum. Özellikle de evrenin şaşırtıcı bereketliliği bana son derece güçlü bir biçimde geçmişinin ardında bir zeka ve amacın olduğunu öneriyor. 5. boyut. Evrenin, uzay ve zamanın ve de bunların gelişiminin ve sürmesinin bütün safhalarında geçerli olan kanunların orijini üstünde durmak için ne kelimeler, ne mantık ve ne de matematiksel sembolizm yeterlidir. Fil hakkında farklı sonuçlara varan körler gibi biz de birçok farklı yaklaşımlardan bir sentez yapmalıyız. Eğer duyularımıza doğrudan ulaşmayan bir başka boyut kabul edilirse, kavramsal realite modelimizi evrenin bütünlüğünü ve hayata anlam veren amaçlı zekayı içermesini sağlayacak kadar genişletebilir. Şekil 1 ve 2'nin dikey ekseni bu boyutu göstermektedir. Bu nitelik zeka ve düzen boyutudur. Öyle ki yukarıya doğru hareket etmek içsel entropinin azalmasına ve sistemin evrimleşmesine denk gelir. Bu boyutu 5. boyut olarak da adlandırabiliriz. Çünkü bu boyut duyularla algılanabilen mekan zaman çokluğunun 4 boyutu ile doğru açılarda olarak görülmelidir. Bu görünen dünya 5 boyutlu bir çokluğun bir kesiti haline gelir.
Tıpkı bir yüzeyin çırpıntılı olması gibi görünen dünya da beşli teksirde çırpıntılara veya başka bozulmalara sahip olabilir ve bunlar örneğin fiziksel güç alanları olarak ortaya çıkabilirler. İçinde farklı olasılıkların var olduğu bu beş boyutlu çokluğa gömülmüş sonsuz sayıda paralel dört boyutlu dünyayı gözümüzde canlandırabiliriz. İnsanlar daha şuurlu anlarında biraz hür iradeye sahip oldukları zaman bu beşinci boyutta bir dört boyutlu dünya daha yukarı sıçramak anlamına gelir. Örneğin bir kişi dilini tutar ve kendine acı ve kırıcı bir söz söylemekten alıkoyarsa, o sözleri söylemiş olsaydı içinde yaşıyor olacağı dünyadan farklı bir dünyada yaşar. Fizikte beşinci boyut belki de negatif mutlak ısının yasak bölgesine denk düşebilir. Bu 1957'de Hugh Everett'in ileri sürdüğü kuantum fiziğinin dalga parçacık ikiliğinin birçok dünya izahına yer sağlamaktadır. Kuantum olaylarının mikro düzeyinde içinde farklı olayların yer aldığı bütün bir grup paralel dünya olabilir ve biz bir gözlem yaptığımızda bu gözlem belirli bir dünyada yapılır. Elektromanyetik radyasyon teorisi ile Einstein'ın genel izafiyet alan teorisini birleştirme amacı ile 5. boyutu ilan eden bazı eski matematiksel teorilerle ilgili birçok referans vardır. Birçok din bu gerçek ama görünmeyen boyuttan ruhsal boyut olarak söz eder. Aynı zamanda ebedi, zamansız, burada şimdi, nitelik boyutu, potansiyel ve amaç alanı, Yakup'un merdiveni, dünyanın etrafında döndüğü hareketsiz eksen, Tibet meseli, Eflatun'un mağara dışındaki güneş ışığı dünyası, devlet. Kant'ın varlığından emin olmadan kabul ettiğimiz şey anlamında kullandığı neumenonu, kesin buyruğu, insanın pratik sebebi içinde özgürlüğün, Tanrı'nın ve ölümsüzlüğün olduğu bir dünya öne sürülmediği takdirde ahlaki bir öge gibi davranma kapasitesinin bir anlamı yoktur. Bu beşinci boyut kavramı dünya modelimizi dördüncü boyutun yani zamanın eklenmesinin genişlettiği kadar genişletir, statik bir evrenden içinde gelişme, büyüme ve ölümün olduğu bir evrene kadar. Tıpkı zamanın entropi, düzensizlik ve bozulmanın artmasıyla ilgili oluşu gibi. Beşinci boyut da varlık merdiveninde gıdanın bireyin devamını sağlamasına benzer bir yolla evrenin devamını sağlayan evrimsel süreçle ilişkilendirilebilir. Dünya modelimizin bu genişleyişi evrenin büyük planlanışı içinde insanın amacını daha net görmemiz ve ona daha iyi hizmet edebilmemiz için Eflatun'un mağarasının dışındaki güneş ışığına göz atmamızda bize yardımcı olabilir. Ek, bilimde bütünselcilik ile ilgili kaynaklar. Paul Davis Superforce, The Search for a Grand Unified Theory of Nature, 1984. Cosmic Bootstrap, The Mind of God, Penguin, 1992. David Bohm, Wholeness and the Implicate Order, Ark, 1980. F. Capra, Fiziğin Taosu. H. Reeves, The Hour of Our Delight. J. Lovelock, The Ages of Gaia, OUP, 1988. J. Pollinghorne, Science and Providence. Stafford Bear, Holism and the Frau-Frau-Slander, Kybernetz, 17.1987. In Eastern philosophy, you may find in all its richness the holistic insight that the universe is one, and so are we. Reductionism is the rock on which Western science is founded, and it is the self-same rock on which society has foundered. J.C. Smuts, instead of animistic or the mechanistic or the mathematical universe, we see the genetic, organic, holistic universe. 1971 supply to Oxford English Dictionary. İndirgemecilik ifadeleri. Richard Dawkins, The Selfish Gene. Steven Weinberg, The Dreams of a Final Theory. Peter Atkins, The Unlimited Power of Science, Paper to Cambridge Conf on Reductionism. Eylül 1992. Will Science Ever Fail? New Scientist 8892. The Success of Science Justifies Scientists' Confidence in Believing that They Have the Means to Answer Moral and Spiritual Questions. Antropik ilke ile ilgili kaynaklar. George Gale, The Anthropic Principle, Scientific American 1981, 245 No. 6, sayfa 114-122. J. Barrow and F. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle, OUP 1986. J. Barrow, F. Tipler and Moe, Monticourt, L'Homme et le Cosmos, Imago 1984. Stephen Hawking, Zamanın Kısa Tarihi. J. Gribben and M. Rees, Cosmic Coincidences, New Scientist, 13.190, sayfa 51. J.D. Barrow, Theories of Everything, OUP 1990. Kozmolojik ve ahlaki sorunlarla ilgili kaynaklar. R. Aldershaw, What's Wrong with the New Physics, New Scientist, 22.12.90, sayfa 58. G. F. Statiu, Mud Wrestling with Kobe, Physic World, Ağustos 1992, sayfa 27. J. L. Casti, Paradigms Lost. M. Midgley, Can Science Save Its Soul, New Scientist, 1892, sayfa 24. Science has deliberately set narrow limits to the kind of questions that belong to it. Some scientists have begun to talk confidently about understanding God and creation. They are crediting science with powers it doesn't possess. David Laser, Cosmogenesis, OUP 1990. B. Appleyard, Understanding the Present, Science and the Soul of Modern Man. M. Donaldson, Human Minds. Emotions can and should be nurtured in the same way as intellectual capabilities. There are indeed advanced modes of development for the emotions. Organik hayatın orijini ve evrimi teorilerindeki sorularla ilgili kaynaklar. Francis Crick, Life Itself, Its Origin and Nature, 1981. Michael Denton, Evolution, A Theory in Crisis, Burnett, 1985. M. W. Hall and P. T. Saunders, Beyond Neo-Darwinism, Academic Press, 1984. Soren Lovdrup, Darwinism, The Refutation of a Myth, Krum Helm, 1987. Stephen J. Gould, Wonderful Life, Penguin, 1989. Fred Hoyle, The Intelligent Universe, Mermaid, 1983. S. A. Kaufman, The Origins of Order. I. Prigogine and E. Stengers, Order Out of Chaos. E. Schrödinger, What is Life? 1944. Colin Touch, Talking the Pulse of Evolution, New Scientist, 24.793, sayfa 32. Do we owe our existence to short periods of change in the world's climate? Birleşik alan teorisi için bir beşinci boyut kullanımına göndermeler. Kaluza, TH, 1921, S.B. Preuss, Akadvis, sayfa 968. Klein, O, 1926, Z. Physics, 37, 895. Klein, O, 1927, Z. Physics, 41, 407. Bennett, J.G., Brown, R.L., Thring, M.W., 1949, Prok, Royce, Hoch, A., 198, sayfa 39. Kitabın sonu. Sayfa 198. 5 Mart 2006.